Ayrım 21, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 198. Öğleden sonra 9. Kolordu karargahına gelen bir atlı, Albay Hafız Hakkı'nın uzun bir mektubunu getirdi. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa Hazretlerine, Kara Göbek, 19-12-1914. Yakında kolordularımızla yan yana Rus ordusuna karşı yapacağımız saldırıyı bütün İslam dünyası ve Doğu'nun kurtuluşu için önemli sonuçlar doğuracak bir olay saydığımdan, el birliğiyle iş görebilmek için tasarladıklarımı ve niyetimi, şimdiye dek yaptıklarımı ve bundan sonra ne yapacağımı açıkça bildirmeyi yararlı buldum. Ayrıca bütün harekat boyunca kolordunuzla harekatından beni haberli kılmanız amacıyla Teğmen Tahsin'i haber subayı olarak yüce katınıza gönderdim. Durumu şöyle düşünüyorum. İki kolordu ve bir süvari tümeninden oluşan Rus kuvveti büyük bölümüyle Aras Vadisi'nde ve bir tugaydan fazla olmayan bir müfreze ile İd ve Kale Boğazı'nda bulunuyor. Rusların bizim son günlerdeki hareketlerimizden İd üstüne ve gençlikle oltu yönünde saldırıya geçeceğimize dair haber almaları olasılığı vardır. Hiç haber almamışlarsa bu bizim için büyük bir mutluluktur. Bizim bilinen saldırı planından amacımız Rus ordusunun geri çekilme yollarını keserek onu tamamen yok edecek bir meydan savaşmasına zorlamaktır. Gerek stratejik ve gerek siyasal durum bu zaferin kesin olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bizim bütün faaliyetimiz ve bütün harekatımız bu amacı elde etmeye dönük olmalıdır. Bizim saldırımız başlayınca Ruslar ne yapar? Ya bütün güçleriyle 11. Kolordu'ya saldırır ya da Horzum mevziinde savunmada kalarak İd yönünü destekler ve 9. Kolordu'ya saldırır. Veya 9. ve 11. kolorduları oyalamaya çalışarak en dış kanatta bulunan benim kolorduma karşı saldırıya geçer. En son olasılık geri çekilmeye karar vermesidir. Bunu ya hemen yapar ya da birkaç gün uğraştıktan sonra yapar. Büyük bir olasılıkla 9. ve 10. kolorduların toplam gücü Rusların bu yönde bulundurabileceği kuvvetlerin toplam gücünden fazla olacağından şiddetle ve hızla hareket edersek zafer kazanacağımızdan hiç kuşku yoktur. Rusların 11. kolorduya saldırıya geçmeleri durumu 9. ve 10. kolorduların daha şiddetli ve hızlı hareket etmelerini gerektirir. Rusların 9. kolordu üzerine gönderecekleri kuvvet ancak çok kötü olan Lafsor yoluyla olacağından 9. ve 10. kolorduların özellikle saldırının ilk günü baskın şeklinde saldırı yapmaları Rusların bu yoldan kuvvet gönderebilmeleri olanağını oldukça azaltır. Bu saldırı ne kadar hızlı olursa Rusların bu yönü desteklemeleri olasılığı da o derecede azalır. Rusların 10. kolorduya saldırmaları için mesafe çok uzaktır. Bu yörede daha önce kuvvet bulunduruyorlarsa o başka, ancak bugün elimizde böyle bir haber yoktur. Benim görüşüme göre en büyük felaket Rusların çarçabucak geri çekilip elimizden kurtulmalarıdır. Böylece kurtulan Rus ordusu berkitilmiş Kars Kalesi'ne dayanarak bizim için daha güçlü bir düşman olur. Bu nedenle Ruslar Kars'a varmadan önce kol ordularımız Sarıkamış Kars çizgisine varmalıdır. Bu amaca ulaşmanın iki koşulu vardır. Birincisi ilk saldırıyı baskın şekilde yapmak, ikincisi birkaç saat içinde sonuçlandırılacak olan bu saldırımızın ardından her iki kol orduyu büyük bir ataklıkla ve hızla ilerletmektir. Bunun için 10. kol ordunun saldırı harekatını şu şekilde hazırladım. Tortum'un doğusundaki Ziyaret ve Karapınar dolaylarını kendim gezerek gördüm ki eğer 22 Aralık 1914 günkü saldırı harekatı için kol ordularımızla ileri yürüyüşe başlarsak önce 10. kol ordunun tüm topçu ve yük hayvanlarının Tortum Vadisi'ndeki dik yamaçlardan tepelerin doruklarına çıkması erleri ve hayvanları çok yoracak ve bu yüzden saldırı yorgun kuvvetlerle yapılacaktır. İkinci olarak tepelerin doruk çizgisini aşan kuvvetler gündüz doruktan düşman tarafına inerken düşman bütün kuvvetimizi görerek sayacak, böylece durum hakkında doğru bilgi edinip hemen karar verebilecek ve büyük bir olasılıkla hızla kaçacaktır. İşte bu felakete yol açmamak için ben 21 Aralık 1914 günü öğle zamanı Tortum Vadisi'nden ileri yürüyüşe başlayarak akşama doğru doruğu aşmaya başlayacağım. 21-22 Aralık 1914 gecesi birliklerimi tam düşman mevzii karşısında toplayarak geceyi orada geçireceğim ve tan yeri ağarmadan biraz önce düşmana yaklaşarak bir dereceye kadar dinlenmiş olan askerimle şiddetli ve hızlı bir saldırı yaparak düşmanı birkaç saat içinde ezeceğim ve ondan sonra hızla hareket ederek 22 Aralık 1914 akşamı Oltu'ya varabileceğimi umuyorum. Kol ordumun Tudanit yönünde ne kadar bir kuvvetle saldırıya katılması gerektiği veya bütün kuvvetiyle kale boğazından mı ilerleyeceği konusunda ordudan emir almadığımdan ayrıntı hakkında bir şey diyemem. Yalnız kale boğazı Oltu yönünde kuvvetimin büyük bölümüyle ilerleyeceğim kesin olduğundan o konudaki düzenlemeleri şimdiden size bildirebilirim. Değerli bir alay komutanının yönetiminde 5 tabur piyade ve 2 dağ topu 2 gündür başlamış olduğu yürüyüşü sürdürerek Kale Boğazı'nın 10 kilometre kuzeyindeki Hasköy kesimine 21 Aralık 1914 günü varacak ve 21-22 gecesi hareketle 22 Aralık'ta gün doğmadan önce Kale Boğazı'nı tutacaktır. Ben 21 Aralık öğle üzere Tortum'un 10 kilometre kuzeyinde bulunan Ahpisor'dan kuvvetli topçuya sahip bir tümenle yürüyüşe başlayarak geceleyin İslam Kötek, Tetmaç, Kigik köylerini ele geçireceğim ve gün doğmadan buradan Ardos sırtlarında mevzilenen düşmana şiddetli ve hızlı bir saldırı yapacağım. Umarım ki önden arkadan yandan saldırıya uğrayan bu düşmanı 1-2 saat içinde yok ederek hızlı yürüyüşle Oltu'ya varacağım. Sizin İd yönündeki savaşmanıza yardım etmek isterim. Bunun için dağ yollarını bilen kılavuzlar ve erler bulunduruyorum. Ordu emri gelince bunu da sağlarım. Eğer 9. Kol Ordu da 10. Kol Ordu gibi 21-22 Aralık gecesinden düşmana yaklaşmak için yararlanırsa İd cephesindeki saldırının 22 Aralık öğleye kadar biteceğini çok umut ederim. Ondan sonraki günler için ben kol ordumla günde 30 kilometre ilerleyerek Aralık'ın 25'inde öğle üstü Sarıkamış Kars çizgisine varacağımı umuyorum. Bu hareketime engel olmak isteyen her kişiye duraksamadan saldıracağım. İnanıyorum ki aynı amacı izleyecek olan 9. Kol Ordu da daha çok şiddet ve çabukluk gösterecektir. Herhalde kazanacağı zafer İslam tarihinde yeni bir çığır açacağından yan yana çok onurlu savaşacağımıza inanıyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Amin. Padişahın damadı 10. Kol Ordu Komutanı Albay Hafız Hakkı. 9. Kol Ordu Komutanı İhsan Paşa mektubu okuyunca biraz alınmış çoktu çada şaşırmıştı. Alınmıştı çünkü Hafız Hakkı'nın Osmanlı sarayından bir sultanla evlendiğini bilmeyen yoktu. Bunu bir unvan olarak kullanması, hele kendisi gibi bir kol ordu komutanına yazdığı mektupta belirtmesi özel bir amaca dönüktü. ''Benim rütbem seninkinden küçük, sen bir paşasın ben bir albayım ama ikimiz de aynı büyüklükteki birliklere, kol ordulara komuta ediyoruz. Yalnız unutma ki ben padişahın damadıyım, bu nedenle senden üstünüm.'' demek istiyordu İhsan Paşa'ya. Enver Paşa henüz saldırı planını emire dönüştürmemişken bunu Hafız Hakkı'nın açıklaması da garibine gitmişti. İhsan Paşa'yı asıl şaşırtan mektuptaki şiddetler, hızlar, birkaç saatin içinde Rus tugayını ezmelerdi. Ellerinde Osmanlı sınırlarının ötesinde kalan toprakları gösteren eksik, yanlış, aldatıcı, 1/400.000 ölçekli haritadan başka harita yoktu. Bu da başka çare olmadığı için Genelkurmay Harita Şubesi tarafından bir Rus haritasından esinlenerek hazırlanmıştı. Yapılan keşiflerde haritaya pek güvenilemeyeceği, bir keçi izi bile bulunmayan dağlarda yollar gösterildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Hafız Hakkı emrindeki 3 tümenlik bir kol ordunun, yani yaklaşık 48.000 kişinin yazgısını bu aldatıcı haritaya bağlayarak yürüyüşler yaptırıyor, saldırılar düzenliyordu. Hafız Hakkı kuramsal yönü kuvvetli araştırıcı kurmay subaylardan biriydi. Yaptığı inceleme ve araştırmaları Yiğitlik ve Birlik, Şanlı Asker ve Bozgun adlı kitaplarında yayımlamıştı. Özellikle Balkan Savaşı bozgununu doğuran nedenleri inceleyen Bozgun haklı bir üne kavuşmuştu. Hafız Hakkı'nın kitaplarında ortaya koyduğu gerçekler ve ileri sürdüğü görüşler ile İhsan Paşa'ya yazdığı mektup karşılaştırıldığında her ikisini de aynı kişinin yazdığını düşünebilmek çok zordu. Akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla askerlik sanatı üzerine kitaplar yazan kişi yerini tarihini deneyen bir serüvenciye bırakmıştı. Bu değişikliğin nedeni o yurtsever, o bir tek ere bile yeryüzünün en kutsal varlığı gözüyle bakan binbaşı Hafız Hakkı'nın üne kavuşmak ve yükselmek tutkusuyla yanıp tutuşan bir albay Hafız Hakkı olup çıkmasıydı. Dipnot kitaplarını yazdığı yıllarda Hafız Hakkı binbaşıydı. Bundan iki ay önce savaşa girilmesine karşı çıkan, bir ay önce olup bittiği de savaşa girdik, hiç olmasa doğudaki saldırıyı ilkbahara dek erteleyim diye direten Hafız Hakkı gitmiş, yerine Turan yolunda kazanacağı zaferle tarihini bağlamış ve kişisel tutkularına yenilmiş bir kişi gelmişti. Hafız Hakkı Yiğitlik ve Birlik adlı kitabında birlikler bir aile gibi olmalı, herkes birbirini iyi tanımalıdır görüşünü uzun uzun işlemişti. Bozgun adlı kitabında ise savaşta ancak barış zamanında tanınmış olan komutanlar komutanlık yapabilir başlığı altındaki bölümde şunları yazmıştı. Asker savaşın fırtınalı, bunalımlı dönemlerinde kendisini şaşırdığı, şarapnel kurşun altında herkes dağıldığı bir zamanda ancak sesini tanıdığı komutanının arkasında toplanır. Balkan Savaşı'nda Afyon Tümeni'nin bozgunluğu üzerine ileri atılmak isteyen 27. Alay Komutanı Albay Faik Bey, sancak açarak ilerlediği ve savaş alanında canını verecek özverilerde bulunduğu halde alaydan kendisini pek az insan izlemiştir. 9. Tümen Komutanı Hasan İzzet Paşa elinde tüfek avcı hattında örnek olduğu halde 300 metre ilerleyince yanında 40-50 kişiden başka kimse kalmamıştır. Dipnot: burada geçen Hasan İzzet Paşa dün 3. Ordu Komutanlığından istifa eden Hasan İzzet Paşa'dır. Burada askerin komutanının arkasından gitmemesinin en büyük nedeni orduda komutanların değişmesiydi. Örneğin buradaki 9. Tümen Komutanı tümenine ancak bir gün önce gelmişti. Asker kendisini hemen hemen hiç tanımıyordu. Hatta daha sonra Hasan İzzet Paşa Kırklareli tabyasında artçı göreviyle kaldığı zaman kendisini yeni gören tabya askerleri paşanın Bulgar subayı olduğundan kuşkulanmışlardı. Orduda bozgunluk derdine çare bulmayı düşünürken sürekli olarak subayları öteye beriye atamak hastalığını da tedavi etmeyi unutmamak gerekir. Komutan ve subay kadroları öyle sabit kalmalıdır ki kendisi yetişirken askerini de yetiştirsin. Herkes birbirini iyice tanısın ve birbirini tanıyan insanlar hep birlikte savaşa girsin. Eski zamanların birçok kötülüklerini bırakalım. Özellikle Balkan Savaşı'ndan önce komutan ve subayların sık sık bir yerden başka yere atanmaları alışkanlık haline gelmişti. Bunun sonucudur ki son bozgunda Trakya Savaşları'nda komutanların yarısından fazlası savaşmadan biraz önce birliklerinin başına gelmiştir. 3. Kolordu'nun bir tümen komutanından başka bütün tümen ve alay komutanları yeni atanmıştı. Hiç kuşkusuz bozgunluklarımızın en önemli nedenlerinden biri bu komutan değiştirmeleriydi. Bir komutanın kol ordusunu, tümenini, hatta bir bölük komutanının bölüğünü, onbaşısını, erini tanıması ve bunları yetiştirmesi için hiç olmasa 2-3 sene gereklidir. Arada yedekleri de çağırarak onları da tanımak gibi önemli bir yarar elde edilmek istenirse bu süreyi 8-10 seneye çıkartmak zorunludur. Böyle diyordu Hafız Hakkı bir yıl önce yazdığı kitabında. Oysa kendisi bundan 3 hafta önce cephedeki durumu görmek ve kış saldırısının yapılıp yapılamayacağını anlamak amacıyla İstanbul'dan Erzurum'a gelmişti. 2 hafta önce de Enver Paşa'ya bir telgraf çekmişti. Dağlar üzerindeki yolları keşfettirdim. Bir bölümünü kendim de gördüm. Bu mevsimde bu yollardan hareketin mümkün olduğuna inandım. Buradaki kol ordu ve ordu komutanları yeterli ölçüde inançlı ve kararlı olmadıklarından böyle bir saldırıya içtenlikle taraftar görünmüyorlar. Bu saldırının uygulanması rütbem düzeltilerek bana verilirse ben bu işi yaparım. Hafız Hakkı paşalığa yükseltilerek 3. ordu komutanı olursam hemen saldırıya geçeceğim diyordu. Yani ilk kez gördüğü kol orduları, tümenleri, alayları saldırıya kaldıracaktı. Yüzünü ilk kez gördüğü komutanlarla Kafkasya üstüne yürüyecekti. Bir komutanın birliğini iyi tanıması için 8-10 sene gerekiyordu. Ama kendisi komutan olunca bu süre 10 güne iniveriyordu. Balkan bozgununun en önemli nedenlerinden birinin komutan değişmesi olduğunu, birçok kolordu ve tümen komutanının savaşmadan az önce birliklerinin başına geldiğini örnekler vererek anlatıyor. Kendisi ordunun başına geçer geçmez saldırıya kalkarak zafer kazanacağına inanıyordu. Kaldı ki örnek verdiği komutanlar başka yerlerdeki aynı büyüklükteki birliklerini bırakarak Trakya'ya gelmiş, yine aynı büyüklükteki birliklere komutanlık yapmışlar ve bozguna yol açmışlardı. Oysa Hafız Hakkı bir tek alaya, tümene, kol orduya komutanlık yapmadan ordu komutanı olmak istemişti. Kitaplarında komutanların savaşılacak yerleri, arazinin yapısını iyi bilmelerini vurgulayan Hafız Hakkı'dan Enver Paşa'ya çektiği telgraf. Dağlar üzerindeki yolları keşfettirdim. Bir bölümünü kendim de gördüm. Bu mevsimde bu yollardan hareketin mümkün olduğuna inandım diye başlıyordu. Hafız Hakkı'nın birkaç gün içinde üstün körü keşfettirdiği, gidip gördüğü yollar Osmanlı sınırları içinde kalan yollardı. Saldırıda yararlanılacak yollar Rusların işgali altındaki topraklardaydı ve bu yollar hakkında elde uydurma bir haritadan başka bilgi yoktu. Talihe güveniliyordu. Hafız Hakkı açlığın bozguna neden olan en önemli unsur olduğunu saptamış, görüşlerini bozgunda şöyle özetlemişti. Açlık, susuzluk, ölümün her gün görülen binlerce çeşidi, yaralıların perişan hali, en sağlam, yürekli, demir sinirli insanları bile sarsar. Bozguna yol açan eksikliklerin biri de ordu ağırlıklarının, yiyecek ve cephane kollarının tamamlanmasını beklemeden askerin saldırıya kaldırılması ve savaşma yerinde hiçbir şey hazırlanmamasıdır. Savaşa yakın yerlerde barış zamanında yiyecek depoları hazırlanmazsa, oraya yığılan yüz binlerce insan ve hayvan köylerde bulduğunu çabuk yer bitirir, açlık başlar. Oysa açlık dünyada her kötülüğün başıdır. Vücudu da kalbi de tutan maddedir. Mide boş oldu mu insanın düşüncesine, uykusuna, hareketine ve kalbine bir yavanlık, bir zayıflık çöker. Bunları yazdıktan bir yıl sonra Hafız Hakkı kol ordusunun ağırlıklarını beklemeden saldırıya kalkarak rastlantılarla karnını doyurabilecek savaşçılarla günler sürecek bir kuşatma ve saldırı hareketini gerçekleştirmeyi umuyordu. İşin ilginç yanı Hafız Hakkı emrindeki 48 bin kişinin yaşamıyla kumar oynayacak yaratılışta bir insan değildi. İnsancıldı, duygusal yönü kuvvetliydi. Kız kardeşinin küçük yaşta ölümü ruhunda onarılmaz yaralar açmıştı. Ünlü bozgunun ilk yaprağına kitabı kimlere armağan ettiğini şöyle belirtmişti. Düşman ayakları altında kalan melul ve sitemkar, bizleri bekleyen kız kardeşlerimizin ruhlarına. Kitabın ön sözü daha da duygusaldı. Rumeli'nin ortasında, Peristlerin yalçık eteklerinde çağlayanlar, ormanlar, bahçeler, yeşillikler içinde bugün düşman ayakları altında sevimli bir Türk kenti var. Dipnot Peristler, bugünkü Yugoslavya'nın güney sınırlarında bulunan dağlar. Sevimli Türk kenti de manastır kenti. Orada beyaz bir caminin ince beyaz minaresinin dibinde, dallarına sarı güller sarılmış küçük bir selvinin gölgesinde, 20 yıl önce biricik kardeşimi gömdüğüm, sarı saçlarını, ela gözlerini, uçuk yüzünü, narin zayıf endamını bir daha görmemek üzere kara topraklara bıraktığım zaman, gözümün önünde dünya zindan kesilmişti. Sevgili bir kardeşin ölümü kalbimde bütün insanlar için sızlayan bir yumuşaklık fakat ölüme karşı ateşli bir düşmanlık uyandırmıştı. Bundan sonra Balkan Savaşı'nda Sırplara, Yunanlara ve Bulgarlara kaptırılan topraklara aynı yürek yanıklığıyla değinerek ön sözü şöyle bitiriyordu. Bugün Manastır'ın Orizar Ovası'nda, Gavat geçitlerinde, Pirlepe Dağları'nda kardeşim kadar sevdiğim nice canlar yatıyor. Kumanova tepelerinde, Kosova ovasında, Serez'in altın topraklarında yatan yüz binlerce kardeş ve kız kardeşlerimizin ruhları, görevini yapamayarak bozguna kapılıp, o canım kutsal toprakları düşmanlara bırakan orduya bezgin ve acılı gözlerle bakıyor. Ortaköy, İstanbul, 28 Ekim 1913, Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı. Böylesine insancıl, böylesine duygusal bir kişi, yüz binlerin yaşamıyla kumar oynayacak kadar tutkularının tutsağı olmuştu artık. Kış saldırısı için Enver Paşa'ya yeşil ışık yakar ve yüz binleri sonu yıkımla biteceği önceden belli bir serüvene atarken, bütün insanlar için sızlayan yumuşaklıkla dolu kalbi katılaşmış, taşlaşmıştı sanki. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 206.